Ayrım 18, papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel, sayfa 214. 22. kısım. Bastian geri döndü, beraberinde iki ufak ördek ve bir kiloda cevizle mutfağa girdi. Thomas, yetenekli dişçinin alçılan tuğla imal edilişini bir süre daha seyretti. Sonra mutfağa giderek orada ne olduğuna baktı. Gördüğü şeyden tiksindi. Sahte altın külçelerinin yapımı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ama ördek yavruları hakkında bilgisi çoktu. Ve kuşlardan birine yapılan şeyler Thomas'ın hoşuna gitmedi. Başını sallayarak Bastian'ın yanına yaklaştı. O ise kollarını sıvamış çalışıyordu. Ördeklerden birinin içini açmış, etli kısımlarını tuzluyordu. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu Thomas sert bir sesle. ''Ne demek ne yapıyorsun?'' diye sinirlenerek cevap verdi Bastian. ''Ördeği pişirmeye hazır ediyorum. Ne yapmam gerektiğini sorabilir miyim?'' ''Canavar!'' ''Bana ne dedin?'' diye soran dev yapılı adam şaşkındı. ''Senin bir canavar olduğunu söyledim. Hayvan kızartılacak değil mi?'' ''Pek tabii. Ben de bunun için sana canavar dedim işte.'' ''Bana baksana!'' Bastian iki elini beline dayadı. Chantal'ın uyarılarını unutmuştu. ''Sen yemek pişirmekten ne anlarsın?'' ''Eh, biraz çakarım!'' diye kibarca cevap verdi Thomas. ''Sana yaptığının yanlış olduğunu söyleyebilecek kadar anlarım bu işten.'' ''Ben bir gemide aşçılık yaptım ve hayatım boyunca da ördek hazırladım.'' ''O halde hayatın boyunca da suç işledin. Diğer işlediğin suçlar bir yana.'' Bastian son dakikada Chantal'ın uyarısını hatırladı. Büyük bir çaba harcayarak kendine hakim oldu. Yumruklarını yanlış bir hareket yapmamak için arkasına sakladı. Boğuk bir sesle konuştu. ''O halde Monsieur Hunebelle, siz nasıl hazırlarsınız bir ördeği?'' ''Yalnız Çin usulü tabii.''
''Ya!''
''Çünkü ördeğin asıl tadını ancak ananas ve özel baharatla hazırlanırsa alabiliriz. Böyle hazırlanınca özel tadı daha da belirgin olur.''
''Saçma!'' diye cevap verdi Bastian. ''Kızartma, ördeği tek pişirme usulüdür.''
''Anlaşılıyor ki sen yemekten hiç anlamıyorsun. Zaten kültürlü beyler Çin usulünü tercih ederler.''
''Bana bak, eğer benim hakkımda bir şey söylemek istiyorsan...'' diye başladı Bastian, fakat dişçi onu kolundan çekiştirerek sözünü kesti.
''Bastian, ne oluyor? Niye kavga ediyorsunuz? İki tane ördeğimiz var değil mi? Neden her ikiniz de istediğiniz şekilde pişirmiyorsunuz? Benim daha saatlerce işim var.''
Bastian homurdandı.
''Yani yarışma mı yapacağız?''
''Evet,'' dedi kısa boylu adam dudaklarını yalayarak. ''Ben de hakem olacağım.''
Bastian hemen gülümsemeye başladı. Thomas'a sordu. ''Kabul mü?''
''Tabii ama bir takım şeylere ihtiyacım olacak. Mantar, domates, ananas ve pirinç.''
Bu iş dişçinin hoşuna gitmişti.
''Hemen hazırla Henry. İstediğin şeylerin hepsi orada var.''
Keyifle ellerini çırptı.
''İşte şimdi eğleneceğiz. Ben size bir şey öğreteceğim. Siz de bana silah başın arkadaşlar.''
Bunun üzerine Doktor Rene Boulle'ün mutfağı ve laboratuvarı hummalı bir faaliyete sahne oldu. Bastian kendi ördeğini sarımsak ve diğer baharatlarla ovup fırına yerleştirirken Thomas da kendi ördeğini parçalara ayırdı. Kemiklerini kırıp dövdü, bunlarla ve iç organlarıyla koyu bir et suyu hazırladı. Suyun kaynamasını beklerken dişçinin nasıl çalıştığını görmek için laboratuvara geçti. Bu arada Doktor Bull 7 kalıpta altın suyu hazırlamıştı. Bunlardan birincisine sıvı kurşun döktü. ''Kurşunun soğumasını beklemeliyiz.'' dedi.
''Şimdilik altın asların hala bir tarafı açıkta. Sıvı altına temas edince kurşunun tekrardan erimesini önlemek için üzerine bir ateş tuğlası yerleştiriyoruz. Bu son tabaka çok önemli çünkü uzmanların şüphesini çeken altının rengini kaybetmesini önler.''
Thomas et suyuna bakmak için tekrar mutfağa döndü. Ördek etini kestikten sonra yine laboratuvara dönerek altın külçelerini seyretmeye başladı. Doktor Bull bu arada bir miktar da altın eritmişti. Bunu daha önce hazırladığı külçenin üzerine döküyordu.
''Kabarcıkların kaybolmasını beklemeliyiz. Altın kendi kendine donacaktır. Yüzeyinde sabunlardaki gibi bir girinti olmalı. Onun için maden iyice donmadan en önemli işlemi zımbalamayı yapmalıyız.''
''Ne yapacaksınız?''
''Damgalayacağım, külçesinin kalitesi ve içindekini belirten bir damgayla.''
Doktor Bull mutfağa doğru seslendi.
''Hangi damgayı kullanayım, Bastian?''
''Lyons Refinery,'' diye geriye seslendi Bastian. Ördeği yağlamak üzereydi.
''Pekala,'' dedi Doktor Bull. ''Bir sürü yerin damgası var bende.''
Thomas'a gösterdi.
''Negatifleri muşambadan kesiyorum. Muşamba parçalarını da tahta kalıplara otur diyorum. Bak, dikkat et.''
Sahte bir Lyon damgası aldı, muşambaya zeytinyağı sürdü. İlk külçenin kıpırdamadan duran pürüzsüz altın kaplamasının bir köşesine damgayı bastı. İnce yağ tabakası silik çıkararak yandı. Doktor Bull sıcak maden muşambayı yakıp kavurmadan önce damgayı çekiverdi. Bir anlık basınç yetmişti, damganın izi apaçık görünüyordu.
''Çubuğun üstündeki pürüzler, küller ve yumrular varsın kalsın. Sayıcı külçeler de pürüzsüz değildir.'' dedi dişçi.
''Bu dolandırıcılığın ortaya çıkma ihtimalleri neler olabilir?''
''Hemen hemen hiç yok.'' Doktor Bull başını iki yana salladı. ''Kurşun dolgu şimdi 3 milimetre kalınlığında bir altın tabaka ile her yönden kaplanmakta. Alıcı çubuğu biley taşı ve asitlerle deneyden geçirir. Biley taşı ile külçenin bir köşesine çizik yapar yapmaz ince bir altın şerit kalkacaktır. Bu şeridi çeşitli asitlerle hafifçe ıslatır. Şerit olduğu gibi kalırsa altının 22 ayar olması gerekir. Bu da tabii 22 ayar olacak.''
Dişçi birden havayı koklamaya başladı.
''Aman aman, koku enfes. Kuzum, bu senin ördeğin mi, onunki mi?''
Bir saat sonra beyler sessizlik içinde yemeğe oturmuşlardı. Önce kızarmış ördeğin, sonra da Çin usulü yapılanın tadına baktılar. Bu arada yan odada 3 külçe soğuyordu ve çıt çıkmıyordu. Doktor Rene Bull'un yemek odasında. Sonunda Bastian ağzını sildi ve yarı kapalı gözlerle dişçiyi süzmeye başladı.
''Haydi nene, söylesene hangisi daha güzeldi?''
Doktor Bull utanarak bir aşçıdan diğerine, Thomas'dan Bastian'a, Bastian'dan Thomas'a utanarak baktı. Bastian'ın kocaman yumrukları zaman zaman sıkılıyordu. Ufak tefek doktor kekeledi.
Bir cümleyle açıklamak çok zor azizim Bastian. Bir yandan senin ördeğin ama diğer yandan da...
''Evet, evet.'' dedi Bastian. ''Seni döveceğimden korkuyorsun değil mi? Tamam, ben senin yerine kararını söyleyeyim. Çin usulü olanı en iyisiydi.''
Sırıtarak Thomas'ın sırtına öyle bir şaplak indirdi ki Thomas'ın neredeyse soluğu kesiliyordu.
''Sanırım içimizde yaşlı olan benim. Onun için sana izin veriyorum. Bana Bastian diyebilirsin.''
''Bana da Pierre diye hitap edebilirsin Bastian.''
''Hayat boyu kızarmış ördeğim hakkında hatalı düşünmüşüm. Keşke seni daha önce tanısaydım. Buna benzer başka yemek tarifleri de biliyor musun?''
''Bir iki tane.'' diye mütevazi bir şekilde cevap verdi Thomas. Bastian'ın yüzü güldü. Birden Thomas'a karşı büyük bir yakınlık ve saygı duymaya başlamıştı. Oburluğunun giderilmesiyle de kıskançlığı ortadan kalkmıştı.
''Pierre, biliyor musun aklıma ne geldi? Çok yakın arkadaş olacağımız sonucuna vardım.''
Bastian iyi bilmişti. 1957 yılında Cecilian Alley'deki bir villada dostlukları ilk günkü kadar güçlüydü. Aradan geçen 17 yıl içinde dünyanın kudretli kişilerinden birçokları bu çiftten çekinmeyi öğreneceklerdi.
''Ama senin ördeğin de hiç fena değildi Bastian.'' dedi Thomas. ''Çok iyiydi aslında. Bu arada size bir de soğukluk hazırladım. Buyurun, ben çok doydum, yiyemeyeceğim. Ağzıma bir lokma daha alırsam çatlayıp ölebilirim.''
Ölümden bahsederken... Menü 5 Aralık 1940. Çin usulü ananaslı ördek. Kestaneli ördek fırında. Meyve ve krem şantili trifle, yani ekmek. Thomas Lieben'in ördek yemeği ölmez bir dostluk kurulmasını sağladı. Çin usulü ananaslı ördek. Yağsız bir ördeği temizleyerek kemiklerini çıkarın. Ördeğin kemikleri ve iç organları haşlanarak suyu çıkarılır. Ördeğin etlerini ufak parçalar halinde kesip tavada iyice kızartın, üzerlerine biraz un serpin ve un sararıncaya kadar iyice pişirin. Sonra ördek kemiklerinin suyunu etlerin üzerine boşaltıp kabuğu çıkarılmış bir domates, birkaç doğranmış mantar ilave ederek yarım saat kadar pişirin. Son olarak ufak ananas parçaları ilave edin ve yemeği bir çeyrek saat daha pişirin. Bu yemeği beyaz pilavla sofraya getirip servis yapılır. Kestaneli ördek fırında. Körpe ve yağsız bir ördeğin içi temizlendikten sonra içi ve dışı tuzla ovulur. İçi istenirse sarımsakla ovulabilir ve lezzet vermesi için çeşitli baharatlar konulabilir. Ördek bundan sonra göğüs kısmı aşağıya gelmek üzere fırındaki ızgaradın üzerine yerleştirilir ve altına da içinde biraz su olan bir tas konur. Ördek orta hararette pişirilir ve altındaki tasa damlayan kendi yağıyla da kızartılır. Ördeği büyüklüğüne göre 1-1,5 saat kadar pişirmelidir. Pişme süresinin son 20 dakikasında kuş çevrilir ve göğsü kızartılır.
İyice kızarmış olan ördeğin üzerine su sürülür ve 5 dakika çok kızgın fırında bırakılır. Etin yanında yenmek üzere patates yerine bir o kadar kestane tuzlu suda haşlanır. Kestanelerin parçalanmamaları için dikkatle soymak gereklidir. Kestaneler erimiş tereyağına batırıldıktan sonra ördeğin yanına yerleştirilerek servis yapılır. Meyveli ve krem şantili trifle, ekmek. Çavdar ekmeği kırıntıları cam bir kasenin altına yerleştirilir ve üzerine kanyak veya kirş dökülerek ıslatılır. Ekmeklerin üzerine bir kat glase kiraz konur ve bunun da üzeri krem şanti ile örtülür. Kase doluncaya kadar bu işlem tekrarlanır ve tepesi de yine krem şanti ile örtülür. Son olarak çikolata rendesi serpilir ve glase kirazla süslenir. Servis yapılmadan bir süre önce soğutulur.
Köln, 4 Aralık 1940. Köln gizli servisinden. Berlin gizli servis şefine, gizli 135.892 Taksim VC Taksim LU. Lizbon'dan dönüşümde iki taraflı çalışan vatan haini Jean Leblanc takma adını kullanan Thomas Lieve'nin ölümünü saygılarımla bir rapor halinde amiralimin dikkatine sunmakla şeref duyarım. Adı geçen kişi 17 Kasım 1940 günü 9.35 mahalli saatle De Rua do Poco des Negros No. 16'da vurularak öldürülmüştür. Lieven öldürüldüğü sırada kendisiyle aynı hücreyi paylaşmış olan Lazarus Alcoba adındaki kişinin kılığına bürünmüştü. Portekiz resmi makamları olayın duyulmasını önlemiş ve ayrıntıları gizlemişlerse de Lieven'in İngiliz gizli servisi namına çalışan bir profesyonel kiralık katil tarafından vurulduğunu kesinlikle size bildiririm. Amiralin de bildiği gibi Lieven İngilizlere Fransız ajanlarının adları ve adresleriyle dolu sahte bir liste satmıştı. Bana verilen talimat gereğince Lieven'i sağ olarak ele geçiremediğimden ötürü çok üzgünüm. Diğer yandan da hak ettiği sonu servisimiz için bir belanın eksilmesi demektir. Heil Hitler, Fritz Luce, binbaşı ve özel harekat yöneticisi. İkinci bölüm, birinci kısım. 6 Aralık 1940 günü öğleden sonra Ünebel ve Faber, tombalak kırmızı yanaklı avukat Jacques Bergier'i ziyaret etmek üzere Hotel Bristol'e geldiler. Bergier onları kendi misafir odasında kabul etti. Gestapo'nun adamı olan avukat mavi bir sabahlık giymiş, cebine mavi ipekli bir mendil yerleştirmiş, bol bol da hoş bir parfüme bulanmıştı. Önce Bastian'ın gelişinden hiç hoşlanmadı. ''Bunu anlayamadım Monsieur Ünebel. Ben bu kişiyi tanımıyorum. Ben sadece sizinle iş yapmayı arzu ediyorum.'' ''Bu adam benim dostumdur. Oldukça değerli mallar getirdim Monsieur Berger'e. Onun yanında kendimi daha emniyette hissediyorum.'' Avukat itiraz etmekten vazgeçti. Gözlerinde sakat bir insanın ifadesiyle yakışıklı Thomas'a bakıyordu. Et yemez, sigara ve kadın düşmanı Berger'e konuştu. ''Arkadaşım Dölesepsin, burada bulunamayışından ötürü özür dilerim.'' ''Ben bundan şikayet etmiyorum.'' diye düşündü Thomas. Sordu, ''Peki nerede kendisi?'' ''Bandol'a gitti.'' Berger'e pembe dudaklarını ıslık çalacakmış gibi büzdü. ''Oradan da başka bir büyük parti altın getirecek. Bu arada para da alacak.'' ''Anlıyorum.'' Thomas Bastian'ı işaret etti. O da ufak bir bavulu masanın üzerine koyarak kilidini açtı. İçinde 7 tane altın külçesi vardı. Berger'e bunları çok dikkatli bir şekilde inceledi. Üzerindeki damgayı okudu. Lyons, harika. Thomas ona çaktırmadan Bastian'a bir kere daha güldü. O da hemen sordu. Ellerimi yıkayabilir miyim acaba? Banyo var ya. İçinde bir sürü şişe ve boya bulunan banyoya girdi. Anlaşılan Monsieur Berger'e tuvaletine fazla önem veriyordu. Bastian musluklardan birini açtı. Sonra sessizce koridordan kapıya doğru süzüldü. Apartmanın anahtarını kapının üzerinden çıkararak cebinden aldığı bal mumuna batırdı. Anahtarı tekrar yerine yerleştirdi, bal mumunu da cebine. Bu arada misafir odasında Berger külçeleri inceliyordu. Kullandığı metot ise ufak tefek dişçi tarafından tarif edilenin aynıydı. Bir biley taşı ve asit kullanıyordu. Tatminkar haberini verdi, 7 külçenin her birini kontrol ettikten sonra. Sonra soru sorar gibi Thomas'a baktı. ''Sizin için ne yapmam gerek acaba, düşünüyorum.'' ''Anlamadım.'' dedi Thomas. O anda da Bastian içeri girdi. Thomas rahatlamıştı. ''Şimdi her satın aldığım şey için üstlerime resmi bir rapor vermem gerekir tabii. Biz müşterilerimizin adlarının listesini saklarız.''
Listeler lafını duyunca Thomas'ın kalbi daha hızlı atmaya başladı. İstediği listeler bunlardı işte. İşgal altında olmayan Fransa'da ülkelerini ve çoğu kere kendi ülkelerinin insanlarını ve kendi kadınlarını Gestapo'ya satan vatan hainlerinin adlarıyla adreslerinin yazılı olduğu listeydi bu. Berger'e devam etti. Tabii bize bilgi vermesi için kimseyi zorlamıyoruz. Hem nasıl zorlayabiliriz? Güldü. Ama ileride bizimle tekrar çalışmak isterseniz hakkınızda birkaç şey bilmemizin faydası olacaktır. Tabii gizli tutulmak şartıyla. Gestapo tarafından gizli tutulmak şartıyla diye düşündü Thomas. Cevap verdi. Nasıl isterseniz, zaten ben de size birkaç parça daha satmayı düşünüyordum. Bana bir dakika müsaade diye ricade bulundu Berger. Kadınlarınkini andıran yürüyüşüyle salonu geçti ve yatak odasına girdi. Kalıbı alabildin mi diye Thomas sordu.
Tabii.
Bastian evet anlamında başını salladı. Bana bak, bu adam biraz şey mi?
Senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor.
Berger'e geri döndü. Elinde bir evrak çantası taşıyordu. Çantanın 4 tane kilidi vardı ve bunları büyük bir dikkatle açtı. Bir sürü ad ve adresin bulunduğu listeyi çıkardı ortaya. Sonra dolma kalemini eline aldı. Thomas ona sahte adıyla birlikte bir sahte adres uydurdu. Berger'e de bunları kaydetti.
''Şimdi parayı rica edeceğim.'' dedi Thomas.
Berger'e güldü.
''Merak etmeyin, yolda şimdi geliyor. Lütfen benimle yatak odama kadar gelebilir misiniz?''
Yandaki yatak odasında 3 kocaman sandık vardı. Avukat bunlardan birindeki ufak bir çekmeceyi açtı. İçi bir sürü 1000 ve 5000 franklık banknotlarla doluydu. Thomas, Berger ve de Lesseps'in yanlarında önemli miktarlarda para taşımak zorunda olduklarının farkına vardı. Bunun için büyük bir merakla Berger'in evrak çantasını nereye koyduğunu gözledi. Her bir külçe için Berger'e 360 bin frank ödedi. 7 külçenin hepsi buna göre 2 milyon 500 bin frank tuttu. Para destelerini Thomas'a verdikçe gülüyor ve bakışını yakalamaya çalışıyordu. Fakat Thomas sadece frankları saymaya devam etti. Sonunda Berger'e sordu.
''Bir daha ne zaman görüşeceğiz dostum?''
Thomas şaşırmıştı. ''Peki siz Paris'e dönmüyor musunuz?''
''Yo, hayır, sadece de Lesseps dönüyor. Yarın öğleden sonra 3:30'da Paris Ekspresi ile buradan geçecek.''
''Tren burada durmuyor mu?''
''Hayır, o bandoldan aldığı mallarla doğru gidecek. Ben sizin verdiğiniz altınları onun kompartımanına götüreceğim. Ama daha sonra birlikte bir yemek yiyebiliriz. Ne dersiniz?''
İkinci kısım. Bir saat sonra Boulevard de la Corderie üzerindeki büyük ve eski bir evin kütüphanesinde saat 15:30'da St. Charles İstasyonu'nda diyordu Thomas. Ev yıllar sonra balık adam olarak ün yapacak ve Sessiz Dünya adlı kitabı ve filmi büyük ilgi görecek olan Jacques Cousteau'ya aitti. 1940 yılında bu deniz binbaşısı yeniden düzenlenen Fransız gizli servisinin en önemli elemanıydı. Genç, enerjik, siyah saçlı ve kara gözlü Cousteau çok iyi eğitim görmüş ve sportmendi. Cousteau çok rahat bir koltuğa gömülmüş, yarısına kadar tütünle dolu eski bir pipo tüttürüyordu. Yanında siyah elbisesinin kolları ve dizleri eskilikten parlamış olan Albay Simeon oturuyordu. Bacak bacak üstüne attığında papuçlarından birinin altının delik olduğu ortaya çıktı. ''Şu zavallı, yoksul ajanın haline bak.'' diye düşündü Thomas. ''Ajan olmaya zorlanan ben döksüyen bir odam bile zenginim.'' Thomas Leven, Monsieur Berger'e altın külçelerini götürmekte kullandığı çantanın yanında duruyordu. Şu anda çantanın içinde 2 milyon 250 bin frank vardı. ''Ekspres istasyona girdiğinde çok çabuk hareket etmelisiniz.'' dedi Thomas Leven. ''Trenin istasyonda sadece 8 dakika durduğunu öğrendim.''
''Merak etmeyin Monsieur Hunevel,'' dedi Cousteau. Simeon bıyığını vurarak kuşkuyla sordu.
''Sizce de Lesseps'in yanında da çok mal var öyle mi?'' Berger'e göre onun yanında bol altın, para ve değerli şeyler olması gerekiyor. Birkaç gündür güneyde satın alıyordu bunları. Yanında fazla mal olmalı, yoksa Paris'e gitmezdi. Berger'e de ona benim sattığım 7 altın külçesini verecek. Tahmin ederim ki en akıllıca şey onları o an tutuklamaktır.''
''Her şey planlandı.'' dedi Cousteau. ''Polisteki dostlarımıza haber verdik.''
Simeon Thomas'a döndü. ''Peki o listeleri nasıl ele geçireceksiniz?'' Thomas bir gülümsemeyle karşılık verdi. ''Bunu düşünmenizin gereği yok Simeon. Ama yine de bana Otel Bristol personelinin giydiği üniformaları taşıyan 3 genç verebilirseniz çok memnun olurum.''
Simeon'un gözleri ve ağzı bir karış açıldı. Kafasını çok yorduğu belliydi. Ama aklına bir şey gelmeden Cousteau konuştu.
Bunu sağlayabiliriz. Bristol Oteli personelinin üniformalarını yıkanmak için Salomon çamaşırhanesine gönderiyor. Çamaşırhanenin müdürünün yardımcısı da bizim çocuklardan.
Fevkalade, dedi Thomas. Thomas eski elbisesi ve pabuçlarıyla oturan bitkin Simeon'a baktı. Sonra piposunda tütün kalmadığı halde yine de bunu tüttürmeye çabalayan Kusto'yu sözdü. Sonunda da binlerce frankla dolu olan çantaya baktı. Ardından dostumuz çok dokunaklı bir hareket yaptı. Bununla tertemiz yürekli olduğunu ispat etti. Ama yaptığı bu hareket yine de kalpsiz dünyanın acımasız kurallarına göre yaşamayı hala öğrenemediğini de gösterdi.
Üçüncü kısım. Yarım saat sonra Thomas Leven, Boulevard de la Corderie'deki evinden ayrıldığında duvarın dibinde bekleyen bir gölge peşine düştü ve izlemeye başladı. Thomas bir sokağın köşesini döndü ve durdu. Peşinden gelen adam da onunla burun buruna geldi.
''Ah pardon'' dedi kibarca eskimiş şapkasını başından çıkarıp selam vererek. Thomas adamı tanımıştı. Chantal'ın çetesinden biriydi. Adam anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak oradan uzaklaştı.
Thomas'ın siyah saçlı kaplana benzeyen metresi onu öpücüklerle karşıladı. Şövalye Rose sokağındaki apartman dairelerinde. Thomas'a daha çekici görünmek için süslenmişti. Mumlar yanıyordu. Soğuması için buzun içine bir şişe de şampanya yerleştirmişti.
''Sonunda gelebildin sevgilim. Seni ne kadar özledim bilemezsin.''
''Ben?''
''Evet biliyorum. Albaydaydın. Bastian söyledi.''
''Ha, sormayı unutuyordum. Bastian nerede?''
Annesi birden hastalanmış, gitmesi gerekti. Yarın dönecek.
Yarın diye safça tekrarladı Thomas. Anlıyorum.
Küçük çantasını açtı. Çantanın içi hala doluydu ama Berger'in yanından ayrıldığı sıradaki kadar değil. Chantal neşeyle bir ıslık çaldı.
Daha şimdiden sevinme sevgilim dedi. Yarım milyonu eksik.
Ne?
Evet, Kusto ile Simeon'a verdim. Zavallıların hiç paraları yok. Onlara çok acıyorum biliyorsun. Benim payıma düşeni onlara verdiğimi farz ederiz. Gerisi 2 milyon 20 bin frank kadar bir para da senin ve arkadaşlarının. Chantal Thomas'ın burnunun üzerine bir öpücük kondurdu. Onun bu iyi yürekliliğini neşeyle karşılamıştı.
Sevgilim benim, ne tatlısın. Şimdi hiçbir kazancın olmayacak değil mi?
Evet, ve Thomas sesinde hiçbir değişiklik olmadan ilave etti.
''Niçin beni takip ettiriyorsun Chantal?''
''Takip mi? Ben mi? Seni?''
Bir kedinin gözlerini andıran gözlerini tavana kaldırdı.
''Hayatım, ne demek istiyorsun bu saçma laflarla?''
''Senin çetenden biriyle neredeyse kucaklaştık.''
''Herhalde rastlantı olacak. Tanrım, neden bu kadar şüphecisin? Seni sevdiğime nasıl inandırsam?''
''Hiç olmasa bir kere de gerçeği söyleyebilirsin şıllık.'' Ama biliyorum senden böyle bir şey istemenin anlamsız olacağını diye cevap verdi sert bir ifadeyle.
7 Aralık 1940 günü Saint-Charles istasyonunun 3. peronuna tam saat 3.30'da Paris Ekspresi girdi. Birinci sınıf kompartımanlardan birinin açık penceresi önünde 37 yaşlarında gösteren bir adam duruyordu. Paul de Lesseps'in zayıf ve sert bir yüzü, köpek balığınınkileri andıran gözleri ve seyrek uçuk sarı saçları vardı. Bakışları kuşkuyla peronda gezindi. Sonra ileride duran tombalak, göze çarpacak bir şekilde giyinmiş olan avukatı gördü. Avukatın yanında ufak bir çanta vardı. Paul de Lesseps elini kaldırdı. Jacques Berger de elini kaldırdı. Tren durdu. Berger aceleyle arkadaşının kompartımanına yöneldi. Ardından her şey yıldırım hızıyla olup bitti. Daha hiçbir yolcu trenden inmeden 30 sivil polis iki yandan treni kuşattılar. Dedektifler yerde duran iki uzun ipi kaldırarak hiçbir yolcunun kaçmasına meydan vermediler. Bembeyaz bir renk alan Berger ile bir polis konuştu, onu altın ve para kaçakçılığı suçlarından tutukladı. Hala içinde 7 altın külçenin bulunduğu çanta Berger'in elindeydi. Bu arada diğer iki dedektif iki yandan vagona dalarak Paul de Lesseps'i kompartımanında yakaladılar. Bu arada Bristol Oteli'nin 4. katında 3 adam otel üniformalarını giymiş koridorda yürüyorlardı. Adamlardan ikisi Chantal Tessier'in çetesindendi sanki. Üçüncüsü ise Thomas Leven'e benziyordu. Hiçbirine üniformaları yakışmamıştı. Thomas Leven'e benzeyen adam güçlük çekmeden odalardan birinin kapısını açtı. Otel ademelerinde rastlanmayan bir çabuklukla odada bulunan 3 kocaman sandığı dışarı çıkarıp yük asansörüne sürüklediler. Aşağıda da bunları Salomon çamaşırhanesinin servis arabalarından birine yükleyip hiçbir olayla karşılaşmadan oradan uzaklaştılar. Ama araba adı geçen çamaşırhaneye doğru yol almadı. Şövalye Rose'daki eve gitti.
Bir saat sonra tekrar normal şekilde giyinmiş neşeli bir Thomas Lieven, Boulevard de la Cordière'deki Jacques Cousteau'nun evine döndü. Cousteau ve Simeon kendisini bekliyorlardı. Thomas, Monsieur Berger'in evrak çantasından ajanlar ve Almanlarla işbirliği yapanların adları ve adresleri bulunan listeleri çıkardı. Listeleri Cousteau ve Simeon'a doğru zafer kazanmışçasına uzattı. Fakat onlar bu hareketi çok sakin karşıladılar. Thomas kuşkuyla sordu. Ne oldu? Her ikisini de yakaladınız mı? Cousteau evet anlamında başını salladı.
İçeri tıktık.
Ya yedi külçe?
Onları da ele geçirdik.
E peki?
Bütün ele geçirdiklerimiz de bundan ibaret. Monsieur Hunebelle dedi Cousteau yavaşça. Gözlerini dikmiş Thomas'a bakıyordu. Albay Simeon da Thomas'ı çok garip bir ifadeyle süzüyordu.
Ne demek istiyorsunuz? Lord Lesseps'in üzerinde altın, para ve değerli eşyadan meydana gelen bir servet olmalıydı.
Evet, zaten bizim ele geçirmeye çalıştığımız şey de buydu değil mi?
Cousteau alt dudağını ısırıyordu. Yanında hiçbir şey yoktu demek.
Bir gram altın bile, ne de bir tek dolar, değerli hiçbir şey yoktu üzerinde, garip değil mi?
Herhalde üzerindekileri kompartımanın bir köşesine veya trenin içerisinde başka bir yere saklamıştır. Trende çalışanlarla bir ilgisi olması gerek. Bütün treni ve yolcuları aramalısınız.
Aradık. Trenin bütün kömürünü bile boşalttık ama yine de bir şey bulamadık.
Peki tren nerede şimdi?
Yoluna devam etti. Daha fazla alakoyamazdık.
Simeon ve Cousteau Thomas'ın birden acı acı güldüğünün farkına vardılar. Sonra kafasını salladı ve ses çıkarmadan dudakları kıpırdadı. Eğer dudak kıpırtılarını anlayabilselerdi Thomas'ın şıllık orospu diye küfrettiğini görürlerdi. Simeon hiçbir şey anlamamıştı. Ayağa kalkarak çok sert ve öfkeli bir sesle sordu.
Peki Lieven, altının nerede olduğu hakkında fikrin var mı?
Evet dedi Thomas yavaşça, tahmin edebiliyorum.
Dördüncü kısım. Öfkeden kan tepesine çıkmıştı Thomas'ın. Kenetlenmiş dişleri ve gerilmiş omuzlarıyla soğuk doğu rüzgarına karşı mücadele ediyordu. Marsilya'daki Paradis Caddesi'ne girdiğinde. 7 Aralık 1940 gününün akşamıydı. Sahtekar Şantal, serseri Bastian. Rüzgar gitgide güçlü esiyordu, sokaklar uğulduyordu. Thomas'ın intikam almak isteyen haline çok uygundu rüzgarın bu hali. Eski borsa binasının yanında yüksek, eski bir bina göze çarpıyordu. Ev Paradis Caddesi'nde olup birinci katında da Chez Papa adlı bir lokanta vardı. Floresan lambalarla aydınlanan lokantanın odaları yoğun bir sigara dumanıyla doluydu. Akşamın henüz erken olan bu saatlerinde Olive'in müşterileri içki içerken iş konuşuyor ve kara borsadan sağlanacak akşam yemeğine kendilerini hazırlıyorlardı. Lokanta asıl adının kimsenin bilmediği fakat herkesin Olive diye çağırdığı bir adama aitti. Adam şişman, yanakları ise kara borsa için eliyle beslediği domuzları gibi pespembeydi. Thomas içeri girdiğinde Olive ağzında bir sigara, köşedeki tezgahın kenarına dayanmış duruyordu. Adam neşeyle Thomas'a seslendi.
''İyi akşamlar monsieur, ne arzu edersiniz? Pastis?''
Thomas Lieven, Olive'in Anatomi Enstitüsü'nde kullanılan alkolden de beter bir ispirtoyla şnaps imal ettiğini duymuştu. Thomas'ın alkole karşı bir nefreti yoktu. Ama Olive çalınmış alkol kullanırdı. Hem de bu alkol çalınmadan önce bazı cesetlerin muhafazasında kullanılmıştı. Olive'in müşterilerinden bazılarının pastis içtikten sonra delirdikleri söyleniyordu. Thomas bir konyak istedi ama su katılmış olmasın. Konyağını yudumladı ve...
''Dinle Olive'' dedi. ''Bastian'ı mutlaka görmem gerek.''
''Bastian mı? Tanımıyorum.''
''Nasıl tanımazsın? Tam arkadaki evde oturduğunu ve oraya sadece senin salonundan geçilerek gidileceğini, her arayanı Bastian'a haber verdiğini de biliyorum.'' Olive umursamaz bir tavırla omuz silkti, gözlerini kıstı.
''Bana bak delikanlı, çabuk çek arabanı. Senin gibileri çok gördüm ben. Bir düzine adamım var burada, seni doğduğuna pişman ederler sonra. Hadi bakalım.''
''Ben o bildiklerinden değilim.'' Thomas konyaktan bir yudum daha aldı. Cebinden sevgili çalar saatini çıkardı. Başına gelen bin türlü serüvene rağmen bunu Portekiz'den İspanya yoluyla Fransa'ya ulaştırmıştı. Saat çalmaya başladı. Lokanta sahibi şaşkın şaşkın bakıyordu. Merakla sordu. ''Nereden biliyorsun burada oturduğunu?''
''Kendisi söyledi bana. Git ve ona sevgili dostu Pierre'in geldiğini haber ver.'' Hemen yanıma gelmezse burada birçok şey olacağını da bildir ona. Tam 5 dakika müsaade sana.
18. ayrımın sonu. Sayfa 227.